إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Devamlı olacak bir şey. Bunlara daha güzel şeyler hazırlayın böyle. Buna da şöyle arızalı bir şey bulun. Şuradan takın. Ahdanallahu ve iyyakum minen nâri. Bu günkü dersimiz geçen derslerin kendi bünyesinde son halkası sayılır. Burada her meselede Allah Resulü'nü örnek alan inananlar, Müslümanlar istisnasız hiçbir meselede onun örnekliliğinden vazgeçemez. Bazı meselelerde onun örnekliliği en uç noktada bize yol gösteren bir kılavuz niteliğindedir. Mesela Allah Resulü'nün ashabından bazıları Allah Resulü'nün kimsenin bilmediği neler yaptığını öğrenme kastıyla Ayşe validemize giderler. Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz yerde o neler yapıyor diyerek Ayşe validemize giderler. Ona bazı sorular sorarlar. Duyduklarının akabinde derler ki ben bundan sonra bütün günlerimi oruçla geçireceğim. Birisi de diyor ki ben bundan sonra hiçbir kadınla evlenmeyeceğim. İlişki doğru bulmayacağım. Yakın olmayacağım. Birisi de ben de bütün gecelerimi artık bundan sonra namazdan geçireceğim der. Tam bu sözleri söylerlerken Allah Resulü çıkageliyor. Ne yapıyordunuz? İşte böyle böyle. Gördüğünüz gibi ben evliyim. Bazen oruç tutarım, bazen tutmam. Gecenin bir kısmında namaz kılar, geri kalan kısmında da uyurum, yatırım diyor. Hiçbirimiz ondan daha çok Allah'tan korkan ve sakınan olamayız. Onun yaptığı bir işi de küçümseyemeyiz. Ondan daha fazla korkmadığımız, takva ehli olmadığımız gibi onun önemsediği bir şeyi, onun yaptığı bir şeyi de küçümseyemeyiz. Gelen nakilde insanlar Müslim'de Kadir-i Şerif'te az önceki sözün akabinde men rahibe an sünneti feleyse minni ve her kim benim sünnetimden yüz çevirirse bu yaptıklarımdan o bizden değildir, benden değildir. Görüldüğü gibi ondan daha takva sahibi olamayacağımız, ondan daha çok Allah'tan sakınan, emirlerini yapan, neylerinden sakınan birisi de olmamız mümkün olmadığı gibi o işi fazlasıyla yapmaya çalışmamız onun sünnetinden yüz çevirme anlamını taşır. Bu hadis-i şerifi nasıl kullanabiliriz? Allah Resulü'nün yapmadığı bir şeyi yaparak, fazlasıyla yaparak. Bazen deriz mesela, yapmış olduğumuz nafile olan her ibadetin bir adı olmalı. Resul onu yapmış olmalı. Fazla mal göz mü çıkarır mantığıyla yaklaşamayız. Bunu en çok teravih namazında kullanırız. Hadis-i şeriften anladıysanız, onun yaptığından fazla yapmaya çalışanlar için, her kim benim sünnetimden yüz çevirmezse, yani benim sünnetimle yetinmezse anlamıdır. Müslüm'deki bir hadis-i şerifte ise, Allah Resulü'nün yediği bir şeyi, sevdiği bir şeyi sahabe küçümsemez bir tavırla karşılıyorlar. Allah Resulü bunu işitince, ben Allah'tan en çok korkanınızım ve en çok sakınanınızım. Benim yaptığım bir şeyi nasıl küçümsersiniz? O onu rastgele yapmamıştır. Onun yapmış olduğu küçük bir şeyi küçümsemediğimiz gibi, küçümsemeyeceğimiz gibi, onun yaptığıyla da yetinip az görmemek gerekiyor. Bu şimdi hayatımızın her safhasında olmalıdır. Çünkü biz din dediğimizde 24 saatlik vaktimizin belli başlı zamanlarında taksis edilen ibadete ayırdığımız hal değildir. Her halükarda biz dinin bizim için çizmiş olduğu hayat nizamı kuralları içerisinde ömür bitiriyoruz. Bunları genel anlamda ifadelendirecek olursak, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Resulüne hitaben diyor ki, اِتَّبِعْ مَا اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُمْ وَاَعَرِدْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Ey Resul! Rabbinden sana vahyolunana tabi ol. Ey Resul! Yani اِتَّبِعْ مَا اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Ey Resul, hitap Resul'e, Rabbinden sana vahyolunma kelimesinin yerine sana indirilene tabi ol diyebiliriz, değil mi? Çünkü burada Resul'e indirilen, vahyolunan aynı anlamdadır. Bu hitabın genel anlamı içerisinde Resul'e indirilen, ona vahyolunan anlamı içerisinde Kur'an ve sünnet beraberdir. Çünkü sünnet vahyin yarısıdır. Ve dinin kısmı azamıdır da diyebiliriz. Vahyin yarısıdır ve dinin kısmı azamıdır. Çünkü sünnet bu vahyin ikinci yarısı olarak Kur'an'dan ayrı düşünülürse dinin birçoğu muattal, yani atıl yaşanmaz olur. Yaşanan bir din olarak bize verilen İslam ise doldurulan şey alınır ise boş kalır. İnsanlar kendi görüşleriyle orayı doldurmaya çalışır. Sahabenin birçoğundan gelen bir nakilde sünnetten terk edilen bir şeyin yeri boş kalmaz. Orayı mutlak bir bid'at doldurur. Çünkü o şey hayatımızın içinde bir yer tutmuşsa orada onun bir eylemi vardır. O terk edilirse orayı onun aksi, yani bid'at diyebileceğimiz, Allah'tan gayrına kulluk diyebileceğimiz bir şeyle doldurulur. Ey Resul, sana Rabbinden vahyolunana, yani indirilene uy. Tabi ol. Resul dahi, Resul bile vahye muhatap olan insan, vahyi insanlara ulaştırmada Resul, Nebi olarak seçilen insan gelmiş geçmiş birçok günaha dahi bağışlanmış birisi. Allah Resulü'nün gece namazında ısrarlıca ibadete meyletmesi, ayakta durması, hatta ayakları şişmişti diyor Ayşe Validemiz. Namazların, rekatların uzunluğunu kastederek, ey Allah'ın Resulü, Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışlamış olmasına rağmen neden kendine böylece fazla eziyet ediyorsun? Ayşe, ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım diyor. Bu Resul'e bile emrolunan, vahye indirilene tabi ol. Yani estağfurullah, sana indirilene, vahyolunana tabi ol diyor. Bu ne anlama gelir? Bununla emrolunan Resul'ün yanında biz vahye tabi olmaktan müstahni mi kılınırız? Yani bizim böyle bir yükümlülüğümüz yok mu? Nasıl vahyi bırakıp biz onun yerini başka şeylerle doldurmaya çalışırız? Sadece bu ayet indirilseydi, bunun dışında bu minval üzere başka bir ayet gelmeseydi, bütünüyle bu ayet-i kerime her şey için delil getirilebilecek niteliktedir. Ama Allah rahmetiyle, yani merhametiyle, lütfuyla bize ister istemez bunun genelliliğinden, genel ifadesinden bazı şeyler müstesna kılınmasın. İnsanlar bu bunun umumiliğinde yoktur diyerek, bu bunun dışındadır diyerek bir şeylere ayırmasın diye açıklayan ve beyan eden başka naslar dindiriyor. Başka bir ayeti kerimede de diyor ki, ya eyyuher resul belliğ ma unzile ileyke. Ya eyyuher resul belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Hemen hemen bu cümlenin sıyakı da aynı. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni, burada doğrudan doğruya Resul kelimesini kullanıyor, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Vahyolunma yerine indirmeyi koyuyor. Burada damir müstetir olarak kalıyor. Yani ey Resul sözü. Ama burada açıktan açığa söylüyor. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Öncekinde Rabbinden indirilene uy. Sana vahyolunana uy derken burada Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Uyman gereken, tabi olman gereken şey vahiy olduğu gibi anlattığımda bunun dışına çıkmamalı. Bu da Allah'tan indirilen olmalıdır. İkinci ayet birinciye biraz daha farklı bir açılım getiriyor mu? Halbuki bu ikinci ayet olmasa da uymakla emrolunduğu şeyi tebliğ etmekle de emrolunduğunu anlamak zor değildir. Kendisinin uyması belki ferden mükellefiyetliği içindir ama o bunu tebliğ etmek için indirileni yaşadığı gibi başkalarına da aynısını tebliğ etmekle mükellef kılındı. Hiçbir şekilde senin tebliğ ettiğin katiyetle Rabbinden indirilenin dışında olmaması gerekir. O zaman bu ayeti biraz düşünerek anlamaya çalışırsak, ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ne anlama gelir? Sakın ha! Tebliğ ettiğin şey, insanlara öğrettiğin şey, sana indirilenin dışında bir şey olmamalıdır. sana indirilenin dışında bir şey olmamalıdır. O zaman düşünün, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem indirilene uymakla emrolundu. İndirileni tebliğ etmekle, kimden vahyolunan indirileni? Rabbinden indirileni. Ve bundan hiçbir şey de gizlememiştir. Katiyetle. Ve düzeltilen, tenkit edildiği bir yer oldu mu onu da açıkça söylemiştir. Hatta Müslim'deki hadis-i şerifte Ayşe validemiz diyor ki, Allah Resulü, her kim ki Allah Resulü'nün vahiyden bir şeyler gizlediğini söylerse bu ona iftira etmiştir. Eğer vahiyden bir şeyleri gizleyecek olsaydı Zeynep hakkındaki düşüncesini gizlerdi diyor. Çünkü Zeynep'i boşamak isteyince, çünkü Allah Resulü'nün emriyle evlenmişti onunla. Boşanmak isteyince eşine sahip ol, eşini tut diyordu. Zeyd aradaki farka binaen, çünkü Zeyd bir köleydi, azatlı bir köle, Zeynep ise Kureyş'in eşrafından birisi. Eşini tut deyince içi kendi kendine de düşünüyordu. Eğer Zeyd Zeynep'i boşarsa onu ben nikahlarım diyordu. Araplarda bu oğulluğunun hanımı için böyle bir şey düşünmek, aynen oğlunun hanımı gibi hanımı için düşünmesi demektir. Çünkü Araplar oğullu, evlatlı aynen kendi çocuklarıymış gibi kabul ederler. Ne kadar dışlanacağını düşünebiliyor musunuz? Gizlese bunu gizler. Resul hiçbir şeyi gizlememiştir. O zaman Resul kendisine dönük bazı yönü olan vahyin öbür kısmında, daha geçen derslerde de zikrettik, burada yanlış anlaşılmayı önlemek için diyeyim ben. Allah Azze ve Celle diyor ki inna enzelna ileykel kitabe bil hakki litahkume beynen nasi bima erake Allah ve la tekun lil hainin hasim. Biz sana hak üzere bu kitabı indirdik. İnsanların üzerinde arasında Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmedesin diye. Yani insanların arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye. İbn Abbas'tan gelen rivayette İbn Abbas diyor ki: "Lem yekul bima ra'ayta." Yani gördüğün gibi hükmet demiyor. Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet diyor. Eğer bu ayetle bu hadisi de beraber düşünmeye başlarsak şu iki ayetle, demek ki Resul indirilene uymakla mükellefti. İndirileni tebliğ etmekle mükellefti. Ona gösterildiği gibi hükmetmekti. Bu çünkü ileride naslarda gelecek, çünkü Allah'ın indirdiğiyle hükmetmekle emrolunduğu gibi aynı ayette ve bir de Allah'ın ona gösterdiği gibi ama hükmedecek onlarla. Gördüğü gibi değil. İbn Abbas'ın açıklamasında da lem yekul bima ra'ayte, gördüğün gibi, yani anladığın gibi, düşündüğün gibi değil. Sana gösterildiği gibi, Allah'ın gösterdiği gibi. Yani aynen sana vahyedildiği gibi. Çünkü sünnet vahyin ikinci kısmıdır. O zaman Allah Resulü'nün bütün tatbikatına baktığınızda Kur'an'daki gelen ayet-i kerimede, ayet-i kerimelerde de şu cümlelerin çokça zikredildiğini görürsünüz. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Kitabı ve hikmeti öğretiyordu. Çünkü yine ayet-i kerimede bu öğrettiği neydi? Allah'ın ona indirdiği kitap ve hikmet. Çünkü burada indirilen, vahyedilenle gösterdiğin, Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet deyince, o zaman bu ayeti kerimeyi de beraberinde düşünme zorundayız. İster istemez Allah-u Azze ve Celle Resulüne kitabı ve hikmeti indirdi. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ وَيَعُدُ Allah Resulü'nün hanımlarını muhatap alan bir ayet-i kerimede de وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ Ey peygamber hanımları, evlerinizde okunan, anlatılan veyahut öğretilen veya indirileni ona kulak verin diyor. Onları düşünün. Bunu genel anlamda alacak olursak, o zaman bizim de emrolunduğumuz şey Allah'ın indirdiği, anlatacağımız şeyler Allah'ın indirdiği olmalı. Biraz tafsilatına gittiğinizde Resul'den geldi. Yani Resul'ün öğrettiği gibi olmalıdır. Bunun dışında ne olursa olsun bu iki şey. İndirilen, öğretilen. Daha önceki derslerde de dediğimiz gibi bağlayacak olursak Allah Resulü diyor ki tereddü fikum emreyni len tadillu ma temessettum bihima Kitab Allah'ı ve sünneti. Size iki şey bıraktım. Bunlara sımsıkı yapıştığınız müddetçe katiyette sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor. Bu iki şeye yapıştığınız müddetçe katiyetle sapıtmazsınız. Çünkü ilim olarak da nasıl ki indirilen, vahyolunan şey buysa, ilim olan da bu. Çünkü birçok sahabeden geldiği gibi bunu, bu mevzuda Necmi'nin İzmir'deki seminerde bir dersi vardı, dinlerseniz hoş olur. İlim üçtür diyor sahabe. İbn Ömer'den var, İbn Mesud'dan var. İlim üç. Kitap, sünnet ve bilmiyorumdu. Tabi olacaksan o Kur'an ve sünnet olmalı. Tebliğ edeceksen Kur'an ve sünnetten olmalı. Eğer Kur'an ve sünnetten bir şey getiremiyorsan bilmiyorum deyip işi bırakacaksın. Geçmiştekilerin bunu İslami bir ifadeyle kullanalım. İlim ehlinin zellesi dediğimiz hataları dersin ilk başlangıcında da Allah'tan gayrı Rab edilme konusunda size anlatmıştım. O ayette ve o ayetle alakalı olan hadis-i şerifte mevzu bahis olan Allah'tan gayrı ilah edinenlere mi dönük? Yoksa Allah'tan gayrı Rab edinenlere mi dönük? Yoksa Allah'tan gayrı Rab'lık taslayanlarla mı alakalıydı? Eğer onlardan Allah'tan gayrı Rab'lık taslayanlar diye bir mevzu bahis yoksa neden hemen konuşmayı ona yoğunlaştıralım? Burada Allah'tan gayrı Rab edinenlerden bahsediliyor. Allah'tan gayrı Rab edinenler. Bunu neden dedim? İlim ehlinin zellatı, hatası, bizim de hata yapabileceğimizi bağlantı kurarak bir örnek, ruhsat, cevap alma anlamını taşımamalıdır. İlim ehli hatasından, zellatından kurtulabilir. Ama bizim onların zellatına uymamız bizi belaya götürebilir. Çünkü hata eden ilim ehli üçse bir dördüncüsü mutlak doğruyu aktarır. Altısı bunu yapamasa yedincisi bunu yapar. O doğru mutlak bu ümmete nakledilmiştir. Hem de öyle önemli bir şekilde nakledilmiştir ki hiç kimse sahip olduğu malumatın %100 anlaşılmasının illa kendisi tarafından olmayacağını öğretir şeklinde Allah Resulü diyor ki نَدَّرَ اللّٰهُ وَجْهَ اِمْرِئِنْ سَمِعَ مَقَالَةِ وَوَعَهَ وَأَدَّاهَ كَمَا سَمِعَهَا رُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعَى اَوْ اَفْخَهُ مِنَ السَّامِ Benim sözümü işitip aynen ezberleyenin ve olduğu gibi de aktaranın Allah yüzüne ağrısın. Olur ki anlattığı kişi ondan daha güçlü bir ezber sahibi ve daha anlayışlıdır diyor. Yani o bilginin sahibi olan kişi onu %100 anlayacak anlamı taşımıyor. Aktardığı kişi ondan daha anlayışlı olabilir. Daha güçlü bir ezber sahibi olabilir. Daha çok insana nakleden birisi de olabilir. O belki bir kişiye aktarmıştır, bu 500 kişiye aktaracaktır. Onun için bizden öncekilerin hatalarını araştırarak onların hatalarına tabi olmayı, uymayı katiyetle kendimize menheç, meşrep, kılavuz şeklinde düşünemeyiz. Biz Kur'an'ı aktaran, sünneti aktaran kim olursa olsun sözünü, yaptığı işi Kur'an ve sünnetle ispat edenin o ispat ettiği şeyi almakla mükellefiz. Buna ister öğrenmede, ister tabi olmadı, eğer tabi olmaklığı kullanacaksak, ilim eline tabi olma, ilim elinin getirdiği delile tabi olma anlamını taşır. Zellatına, hatasına değil. Eğer bu böyle anlaşılsaydı, anlaşılmış olsaydı, daha önce de herhalde zikrettik, söyledik, aktarmış olmam gerekiyor önceki derslerde. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan gelen bir nakil var. Bir Tirmizi'de bunu rahatlıkla orada bulabilirsiniz. Tirmizi'de en yakın bulabileceğiniz yer orası. Bir grup gelerek İbn Ömer'e derler ki temettü için ne dersin? Temettü haccını kastediyor. Temettü haccı vardır. Peki babam bunu yasaklarsa Subhanallah diyor. Allah Resulü bir şey yapsa, babam bir şey yapsa biz hangisini yapmakla mükellefiz? Allah Resulü'nün yaptığını diyorlar. Peki Allah Resulü de yapmıştır diyor. Bu gösteriyor ki önce şunu anlamak gerekir. Eğer insan olarak, ilim ehli olarak, önder olarak, kılavuz olarak, selef olarak kayıtsız şartsız birisine teslim olmak mevzubahis olsa bizim için o herhalde Ömer olur, Ebu Bekir olur. Doğru mu? Burada İbn Ömer'e sorulunca, çünkü kafalar karışıyor herhalde soranlar için, konum bu. İbn Ömer de diyor ki temettü haccı vardır. Yani haçla ömreyi bir arada yapma. Peki baban yasakladıysa, çünkü Ömer bu. Ömer rastgele birisi mi? Aynı şeyi şöyle desek. Ebu Hanife Rahimeullah yasaklasa, İmam Şafii yasaklamış olsa, Ömer'e bu söz nasıl denilmişse, Subhanallah, Allah Resulü bir şey yapsa, Ömer bir şey yapsa, İmam Şafii bir şey yapsa, biz hangisine uyarız? Resul'e deriz. Demek gerekir. Aynı İbn Ömer'in dediği gibi. Sen İmam Şafii kadar mı bilin? O bilmeden bunu yaptı. Ömer bilmeden mi yaptı deriz o zaman. Bu gibi sözlerle Kur'an'ı, sünneti sap dışı edebilme gayreti şeytanın bizi eğitmek ve sokmak istediği bir yoldur. Ha, onlar kim ki Ömer'in hatasını bulacaklar? Ömer'in hata ettiği bir yerde Ali ile Osman etmedi. Ömer'in hata ettiği bir yerde İbni Ömer etmedi, o doğruya aktardı. Ve Allah Resulü bunu yapmıştır dedi. Ömer'in sözünü bile Allah Resulü'nün sözünün önüne geçirmedi kimse. Bu görünüşte bir hata, değil mi? Ama o insanların hataları bile bize örneklik teşkil edebiliyor bakın bazen. Ömer'in sözü bile Allah Resulü'nün sözünün önüne geçirilmiyor ise onun dışında kimin sözü Allah Resulü'nün sözünün önüne geçirilir? Bu ne anlama gelir? Katiyette şu anlam da yoktur bunda. Herkes kafasına göre okuduğu şeyi anlamaya kalksın tipinde değil. Ama okuyacaksak bile neyi okumamız gerekiyor? Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini. Ha, bunları anlamak için belki birilerine ihtiyacımız olur. O da bunun dışına çıkmadan bunu yapma zorundayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en son nebi olarak, resul olarak Allah onu seçerken her yönüyle bütün insanlardan farklılığı, birçok yönüyle farklı olduğu bir gerçekti. O toplumun en ahlaklısı, o toplumun en böyle adili, o toplumun en zeki insanı seçiliyordu. Bunda hiçbir kimsenin tereddüdü yoktur. Ama Allah Resulü'nü, yani Muhammed İbni Abdillah'ı farklı kılan, ona indirilen vahiydi. Öyle diyor ya, innemâ en ben de sizin gibi bir insanım. Ama bana vahiy olmuyor. Fark neymiş? Sadece onun vahiy olunmasıdır. Ona vahiy olunmasıdır. Vahiy olmasaydı o da bizim gibi. Ve yine bizim gibi birisi ama sadece tek fark ona vahiy olunur. Bu neyi gösteriyor? Şura suresindeki ayeti kerimede de buyurduğu gibi وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا emirlerimizden bir ruh ile sana böylelikle vahyettik. Yani sen hiçbir şey bilmezken sana vahyettik. Uy dedi, tebliğ et dedi, Rabbinden sana indirilene uy, Rabbinden sana indirileni tebliğ et dedi şeyle, çünkü sen ma kunte tedri, bundan eversen ma kunte tedri mal kitabu velel iman, sen bu vahiy gelmeden evvel kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Demek ki Resulü farklı kılan ona gelen vahiydir. Eğer Resul bile vahiy gelmeden evvel sadece bir insandıysa Resul'ün dışında kimin? Hiç vahiy gelmeyen insanları düşünün, bir farklılığı olabilir ki. Sen vahiy gelmeden evvel, bundan önce sana vahiy gelmeden önce sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Resul zeki birisiydi. Adil birisiydi. Ahlaklı birisiydi. Ama buna rağmen sana vahiy gelmeden önce sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Eğer akılla bir şeyler bilinseydi herhalde bu ilk bilen Resul olurdu. Çünkü az önceki zikrettiğimiz ayeti kerimede de Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet, gördüğün gibi, düşündüğün gibi, aklettiğin gibi demiyor. Sana nasıl gösterildiyse öylece hükmet. Düşündüğün, aklettiğin gibi değil. Bu ona vahyedilenlerin zümresindendir. O zaman Resul'ün dışında hiçbir kimse O dahi akılla ne kitaptan ne sünnetten yani iman olarak bir şey tespit edemiyorsa onun dışında kim iman ölçüsü koyabilir? Kitap ve sünnetten olan hangi emre bir düzen getirebilir? Veyahut hangi noksanlığı tamamlar? Eğer Kur'an ve sünnet tamamlanmış ise, din olarak tamamlanmış ise, bütün ilaveler hangi isim altında yaparsan yap, tabii ki hiçbir kimse işlediği bir kötü şeyi kötü isimlendirerek onu yutturmaz. Allah'tan gayrı Rab edinenler itham edilirken biz onlara rükû secde etmezdik ya ey Allah'ın Resulü diyor. Öyle deselerdi zaten siz de onlara rükû ve secde etmez, ibadet etmezdiniz diyor. Mekkelilere neden bunlara ibadet ediyorsunuz denildiğinde biz onlara ibadet etmiyoruz. Yani o kasıtla bunu yapmış değiliz. Sadece Allah'la aramızda araç yetmiyoruz. Allah daha çok yakın. Niyetler hep hoş değil mi? Hangi adı altında olursa olsun Allah Resulü'nün, Allah'ın ve Resulü'nün noksan bıraktığını telaffuz etmese bile bu kitabı, sünneti noksan kabul etme anlamını taşır. Onun için Kur'an biliyorsan, sünnet biliyorsan, bilmiyorsan bilmiyorum deyip üçüncü meselede noktayı koyma zorundasın. Çünkü Resul dahi genel anlamları kullanarak bazen genel anlamlar kullanılıyor. Mesela مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ biz bu kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Hemen insanlar zannediyor ki Allah Kur'an'da, sünnette, Kur'an'da her şeyden bahsetmiş gibi anlıyor. Doğru mu? Ama bu böyle değil. İbn-i Mesud'dan gelen hadis-i şerifte sizi cennete götürecek her şeyi, cehennemden uzaklaştıracak her şeyi biz açıkladık diyor. Bu ne anlama gelir? Kur'an'daki, sünnetteki anlatılan bizi cennete götürmeye yeter ve cehennemden uzaklaştırmaya da yeter. Onun dışında hiçbir katkı kat'iyetle bunu sağlayamaz. Baştaki zikrettiğim iki olayda gibi ne kadar ibadetlerinizi istediğiniz kadar onu kullanmaya kalkın. Ekseriyetle tasavvuf ehlinde olduğu gibi bu sizi cennete yaklaştırmaz. Katiyetle. Onun sünnetiyle yetinmelisiniz. Hiçbir zamanda onun sünnetini küçümsememelisiniz yapamıyorsanız bile. Yani sünneti de küçük göremezsiniz. Onda ne demişse aynısını İbn-i Mesud'un anlatmak istediği gibi herhalde bu olsa gerek Subhanallah. Hayır.
Kadın şeyi
onu kastetmiyorum. Bid'attaki gayretinizse sünnetteki noksanlığınız bundan daha hayırlıdır. Bid'at uydurup bid'atla amel edeceğinizde sünnete, sünnetle amel etmede bazı kusurlarınız daha hayırlıdır diyoruz. Niye? Çünkü dine katkıda bulunma Allah ve Resulüne itham. Ama bazı amellerdeki noksanlığınız sizin kusurunuz olarak kalır. Bunu Kur'an okumada anlattığım gibi amel etmek için okumalıyız, başkasını anlatmak için değil hemen. Çünkü anlarken ki yaptığın kusurun cürmü ile anlatırken ki yaptığın kusurun cürmü aynı değildir. Evet. Bu da burada yeter. Evet, bu mevzu hakkında soracağınız bir şeyler var mı?
Rabbinin sana indirdiğine uy. Yani bu şu amaçlı.
Rabbinin sana indirdiğine uy, vahyettiğine evet. Uy, sana vahy yoluna uy. Evet.
Bu şöyle desek olabilir mi yani? Bir amelimiz ya sünnettir ya bidattır.
Diyebilir mi böyle?
Dindeyse eğer
şimdi zaten Kur'an ve sünnet bizi cennete götürmeye yettiği gibi cehennemden uzaklaştırmaya da yetiyor. Size iki şey bıraktım. Bunlara sımsıkı yapıştığınız müddetçe katiyette sapıtmasınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor. Doğru mu? Sahabenin sözünden de aktardığım gibi hangi sünneti terk ederseniz onun yeri boş kalmaz bir bidat doldurur.
Hangi sahabeyi?
Efendim?
Hangi sahabeyi?
İbn Ömer'den var bildiğim en yakın birkaç tane de var. Orası boş kalmaz. Çünkü o bir nizamsa orayı bir bid'at doldurur. Sünnet terk ediliyorsa. Eğer bu toptan unutulmuş ise mesela İbn Mesud'dan gelen bir rivayette Şeyh Albani bunu hükmen merfu olarak söylüyor. Çünkü bir sahabe böyle bir sözü rastgele demez. Resul'den duyduğu bir şey olmasaydı. Öyle olur ki diyor insanlar fitnede doğar. Fitnede büyürler ve fitnede ölürler. Sünnetler terk edilip bid'atlar sünnet kabul edilmiştir. Ondan bir şey terk ettiğinde sünnet terk ettiğin diye itham edilir. Hangi yoldan Resul saf dışı bırakılırsa bırakılsın, bu bir töhmettir. Resul'ün noksan bıraktığı bir şeyi biz mi dolduracağız? O mesele öyle bırakılmalıdır. Yani Resul'den bize nasıl geldiyse, yani hareket noktası olarak tespit etmemiz gereken yer ile sorguladığımız, öğrenmek istediğimiz şeyler birbirine karıştırılmalıdır. Hani bir ayet okuduğunuzda mutlak bu mevzuda Resul'ün ne dediğini araştırmalısınız. Burayı bırakıyorsunuz. Peki her ayet hakkında Resul'den bir şey gelmiş midir? Ya senin bu soruyu sorman için katiyetle vakit bulamayacağın bir gerçek. Yani olanları öğren. Bu soru şeytanın senin zihninde kurgulayarak sorduktuğu bir sorudur. Zaten Resul'den hiçbir şey gelmediyse açıklama yoksa açıklamaya ihtiyaç duymayan bir ayet öyle bırakılması gerekiyor demektir. Ama ilim ehli bu gibi meselede kat'i konuşmamak için bu mevzuda bizim bir bilgimiz yok der kapatır. Çünkü din hakkındaki bütün bilgiye tek başına birisinin sahip olması mümkün değildir. Buraya gelirken Nurcuların bir kanalında bu Müşkatül Mesabih denilen bir hadis kitabı var. Şeyh Albani tahkik etti. Ondan başka bir de şey vardı. Şifa-ı Şerif diye Kadıyad'ın bir hadis kitabı. Eskiden büyük camilerde bunlar okutulurdu. Onlar da programı almışlar. Bu Müşkat okutuluyor. Okuyordu. Baktım. Onu seyrederken öyle memnun oldum ki aklım durdurur. Ama neden? Orada okunduğundan değil. O gibi bir kitabı, birkaç tane, yani birkaç binlik hadis kitabını kocaman kocaman derse am dedikleri hocalar okur arka anlatıldı. Ama şimdi her Müslüman bir Buhari ile Peygamber'in binlerce sözü derse amın öğretmesini beklemeden kendisi okuyor. Anlayamadığını gidip soracak. Çünkü öyle bir kitaba ulaşamıyordu. Ulaşsa Türkçe değildi. Yani öyle bir konuma geldik ki, yani Kütüb-i Sitte gibi kitapların, yüzlerce hadis içeren kitapları rahatlıkla alıp ve onlara ulaşıyoruz ve onları okuyabiliyoruz. Anlamadıklarımızı soruyoruz. Hoş. İnan dersamın anlatırken dinleyen orantısıyla bu kitabı ulaşıp okuyanın orantıyla kıyaslasanız kaç olur biliyor musunuz? Onu dinleyen 100 kişi ise şimdi böyle milyonlarca insan bu kitabı okuyor. Orada derste dersamın sohbetini dinleyenlerin de tamamı hepsi doğru dürüst anlıyor muydu? Hayır. O zaman bizim de bazı hadisleri okurken anlayamamız gayet normal. Yani orada da bir bilene sorma ihtiyacı, burada da bir bilene sorma ihtiyacı devamlı var. Evet. Evet, Yavuz Kılıç Kalkan.
Hocam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömründe bir kere hac yaptı, değil mi?
Evet.
Hac olarak bir kere yaptı. Şimdi bu ders anlatırken mesela şöyle geçiyor. Resulullah tebettü yapmıştır diye geçiyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temettü yapmıştır değil de temettü yaptırmıştır diye sahabesine
çünkü yanında kurban getirmeyenlerin hepsini temettüye döndürmüş, evet. Kendi kıran yapmıştır.
Evet.
Sadece bir
ama
fark.
Resulullah temettü yapmıştır deyince çünkü kendisi yapmamış, kurban getirdiği için dedi.
Yani Resulullah bunu yapmıştır derken bunu emretmiştir. Yani onun bir emridir, kendiliğinden değil.
Evet. Evet. Yani burada da zaten şöyle diyor. Ebu Musa radıyallahu anh'ı ben Yemen'den peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben Ebu Musa'ya umreyi yerine getirdikten sonra ihramdan çıkmayı emreyledi demiştir.
Kurbanı getirmeyenler.
Tabii kurbanı getirmeyenler.
Yani Mikat mahallinden bu yana, hı-hı, yanında kurbanı olmayanların hepsi kırandan çıktılar.
Evet.
Hatta bazıları tereddüt ettiler.
Evet.
Evet. Başka? İyi dinlemiş değil mi Yılmaz?
İyi okumuş.
Ha?
Biz de iyi dinledik.
İyi dinlemiş.
O orayı da okumuş ya.
Evet. Başka soracağınız?
Allah razı olsun.
Doğru, seni ilk geldiğinde gördüm. Atilla. Demek başka soracağınız yok.
Siz sorabilirsiniz.
Efendim?
Siz sorabilirsiniz
bize. Kaşık Atilla. Sadece Atilla'ya sor hocam.
Dün ne yediğini bilmez o ya, ona sorma vazgeç.
Şimdi haklı Atilla. Eğer biz sormuyorsak hocam sen sor diyor. Bu söz bile başlı başına bir değer. O kendini ayırmadı ki bana da sorabilirsin anlamında şey yaptı.
Hocam soru diyor da anlayamadım bir ara.
Tabi onu kastettim sorudan.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada işittiklerinizi ezberleyin diyor. Anlatın diyor. İşittiklerinizi ezberleyin, gittiğiniz yerde anlatın diyor. Onların daha iyi anlamasını ben onu anladım. Çünkü iş tane sahabe değil mi? Onların daha iyi anlaması gerekmez mi?
Şimdi hepsi bunu aynı şekilde yapamazdı. Herkes zeka, güç, kuvvet yönüyle aynı değil. İmkan yönüyle de aynı değil. Mesela düşün, sahabe sadece duyduğuna, şahit olduğuna vakıftı. Anlatabildim mi? Ama sahabeden bir sonra birkaç sahabeyi bile dinleyen, ders alan çıkınca duydukları bolarmaya başladı. Biraz sonra bunlar kitap halinde tedvin edilince onlarca sahabeninkine vakıf olmaya başladı. Mesela öyle sahabe vardı. İbn Ömer gibi, İbn Mesud gibi, Ebu Hureyre gibi, Ayşe validemiz gibi, bunlar muksurun dediğimiz peygamberden çok hadis rivayet edenlerdir bunlar. Herkes böyle değildi.
Hocam şu an üzerimizdeki iyi araştırmacılar, iyi araştırmacılar sahabelerden daha iyi algılama durumu olabilir mi?
Algılama durumu olamaz. Neden? Şimdi oradan gelen şey genel anlamda. Ama onlardan daha iyi algılama, mesela tevhidde derslerde dinlediyseniz, Mekkeli müşrikler bile tevhidi meseleyi bizim bu insanımızdan daha iyi algılıyordu. Şimdi sen bozulan Türkçenle Arapça aktarılan bir şey arasında nasıl bir ilişki kuracaksın? Kaldı ki Arapça'yı, dini bir meseleyi en iyi aktaran herhalde inanan insanlar olması gerekir. Onlar bile Türkçe'yi bozdular. Tabii. Yani iletişim sorunu var. Ama Mekkeli müşrik dediğimiz peygambere muhatap olan Araplarda iletişim sorunu yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur deyince onlar ne olduğunu anlıyorlardı.
Selam geliyor.